Herkese merhabalar. Hatırlarsanız Marcus Aurelius'un bir lafı vardı. Marcus Aurelius bize diyor ki, ruhu şekillendiren düşüncelerdir diyor. Biz aslında bunun doğru olduğunu artık biliyoruz. Bunu aynı zamanda Budist yaklaşımla da hatırlarsanız desteklemiştik önceden. Ne demiştik? Beslendiğimiz şeyler demiştik. Hatta bilimsel olarak biz yediğimiz şeyleriz gerçekten. Hani hücresel olarak. Ama psikolojik olarak da böyle bir şey var. Biz nelerle besleniyorsak ona evriliyoruz. Ve dolayısıyla bu beslendiğimiz şeyler bizim düşüncelerimizi etkiliyor ve dolayısıyla ruhumuzu da etkiliyor. O yüzden de kendimizi nasıl beslediğimiz çok önemli. Bugün podcast'teki konu da aslında kendimizi beslerken, yani farkında olmadan nasıl besliyoruz? Sözlerimizle aynı zamanda. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi ruhu oluşturan düşüncelerdir dedik. Bunun mesela gerçek hayatta biz karşılığını biliyoruz. Nasıl biliyoruz? İşte beddua sahibine döner diyoruz mesela. Elbette yani şu an bunun farkındayız ki bizim ettiğimiz o beddualar ses dalgaları böyle kelebek etkisi falan yaratıp da bize dönmüyor. Öyle bir şey yok. Nasıl oluyor bu iş? Biz o negatif düşüncelerle içimizde onları taşıdığımız ve onları güçlendirdiğimiz için bu sefer gördüğümüz her şeyde yani gördüğümüz şeyi yorumlamamız değişiyor. Çünkü bize Epiktetos şunu diyor, yani stoacılık şunu söylüyor bize. İnsan diyor görünümleri anlamlandırma gücüdür. Çünkü hatırlayın iyi ve kötü diye bir olay yok. Olaylar var ve bunları anlamlandıran bizleriz. Nasıl anlamlandırmak istersek öyle anlamlandırıyoruz. Ama buradaki isteğimiz tırnak içinde bizim o anki o haleti ruhiye derler ya, o anki ruh halimizle çok alakalı. Bu da düşüncelerimizleydi zaten. O yüzden bu çok önemli bir konu. Buna eğilmemiz gerekiyor. Peki bugün aslında buna eğilirken nasıl eğileceğim ya da ben nelerden bahsedeceğim? Şöyle söyleyeyim. Karşıt kavramlardan bahsetmek istiyorum. Yine biraz Budizm'e yaklaşacağız burada. Çünkü Budizm'in bunu açıklaması daha hoş bence. Budizm bize şunu söylüyor. Diyor ki bak, karşıt kavramların hepsi bir arada bulunurlar. Ne demek istiyor? İyi ve kötü, güzel ve çirkin, sağ ve sol, her ne olursa olsun eğer karşıt kavramlar varsa bunları birbirinden ayırarak var edemezsin diyor. Ne demek istiyoruz? Sağ dediğimiz şeyin var olması solun da varlığına bağlıdır. Bir sol yoksa sağ da olmaz diyor. Aynı şekilde iyi ve kötü için de bunu düşünebiliriz. Hani yin yang felsefesi vardır ya Taoizm'de. Ona da biraz benziyor. Tam olarak aynı şey değil. O her eğinin içinde kötü vardır falan gibi. O da biraz daha farklı. Ama bir yakınlık mevcut. Peki. Şimdi öncelikle şu iyi ve kötünün stoacı bakış açısıyla bir yorumlamasını yapalım. O kaynamasın yine. Neydi stoacı? Bize şunu söylüyor. Diyor ki sen başkalarının eylemlerini iyi ya da kötü diye nitelendiremezsin. Bu önemli bir bilgi. Bu aklımızda kalmalı. Çünkü iyi ve kötü yalnızca senin eylemlerinde olabilir. Çünkü bunları sen yaptın. Hatta şunu da ben benzetiyorum, o yüzden söyleyeceğim. Ahlak komşunda olan değil, senin evinde olandır. Dolayısıyla biz başkalarının nasıl davrandığıyla, nasıl yaşadığıyla ilgilenmiyoruz. Bunu aklımıza bir sokalım. Yani biz bir yoldayız, biz daha iyi bir insan olma yolundayız. Bir başkası değil mi? Biz onu aşağılayamayız, biz onu hor göremeyiz. Biz bu tarz şeylerin hepsini kendimizle bitirmeliyiz. Yani bizimle alakalı olmalı. Biz iyi bir insan olmalıyız. Zaten iyi bir insan olmak, hatırlayalım, en iyi öğretme yöntemlerinden de bir tanesiydi. Şimdi Budizm'in dediği de burada şuydu. Yine tekrar edeyim. Karşıt kavramlar bir arada yer alır. Burada aslında bir bakış açısından bahsediyor. Yani içeride böyle gizli kriptik duruyor ama olay burada bakış açısına bağlanacak. Nasıl bağlanacak? Hemen bağlayalım. Öncelikle şu sağ sol olayına da örnek vereyim. İyi ve kötü çünkü spesifik duruyor ama karşıt tüm kavramlardan bahsediyor bu dizim. Örneğin hani mıknatıslar vardır ya, kuzey ve güney hep olur, birbirinden ayrılamazlar. Sağ ve sol gibi düşünelim, bir kutu hayal edelim biz. Şimdi bu kutuyu nasıl keserseniz kesin, sağ ve sol bölümü kesinlikle olacak. Ben bu kutunun sağını yok edeyim, sadece solu kalsın diyemiyorsunuz. Şimdi kutuyu yakabilirsiniz, ne olur sağ ve sol ikisi de gider. İşte bu tamam. Zaten Budizm diyor ki bu karşıt kavramlar varsa eğer herhangi biri diğeri de beraber olmak zorunda. Peki şimdi biz ne demek istiyoruz burada? Biz şunu demek istiyoruz bakın. Ben eğer her şey çok iyi olsun, kötü diye bir şey olmasın diyorsam bu imkansız. Neden imkansız? Çünkü olay kavramsal, yine söylüyorum. İyi bir şey, kötü bir şey manasında değil. Bu kavramları herhangi birini taşıdığım sürece diğerini de taşımak zorundayım. Ve ne oluyor bu sefer? Ben sürekli iyi olsun diye hep o yolda gidiyorum ama aslında yanımda farkında olmadan bunun tam zıttını sürükleyip getiriyorum. Neden getiriyorum? Çünkü iyi kelimesini kullandığım için. Bu bakış açısına sahip olduğum için. Halbuki ben bu kelimelerle bakmasam olaya, Ben olaylara yalnızca olay olarak bakabilsem, bu sefer istediğim şekle sokabiliyorum her şeyi. Stoacılığın, hatta en son Instagram'da yaptığım paylaşım onu hatırlatıyordu. Diyordu ki, her olaydan yarar sağlamayı başarabilir. Şimdi özellikle kavramsal diye o yüzden söyledim. Yani savaş çıkabilir, hep verdiğim o kötü örnek. Tabii ki savaş çıkabilir. Ben hani neyi sürüklüyorum, neden bahsediyorsun diyebilirsiniz. Burada demek istediğimiz o değil. Hatırlayalım yine, savaş çıkabilir ama ben yine insanlara yardım etme fırsatı bulabilirim. Buradaki olayımız hep oydu. Yani olaylara iyi ve kötü diye bakmadığımız zaman, yapabileceğimiz ne var diye baktığımız zaman, işte o zaman gerçekten yapıcı bir şey yapabiliyoruz. Çünkü bize bakın Markus ne diyor? Bu çok güzel bir söz. Her konuda fikrin olmak zorunda değil diyor. Aslında bunu söylüyorlar içten içe. Bir fikir belirtmek zorunda değilsin. Sen ne yapacağına odaklan. Böyle bir olay oldu. Burada bir bilgi var. Hatta bunu Budistler de bu örneği verir. Hatta Budizm'de iki örnekte veriliyor gerçi. Örneğin ev yanıyor. Biz şunu yapıyoruz bakın. Kim yaktı bu evi diyoruz. Burada bizim bir bakış açımız var. Hayır, bizim bakış açımız bu yangını söndürmek olmalıydı. Ondan sonra bunları düşünebiliriz. Ya da örneğin Buda'nın verdiği bir örnek var. Bir ok saplandı diyelim. Oku çıkarmıyorlar. Pansuman yapmıyorlar. Diyorlar ki bu oku kim attı? Bu işte bakış açısı demek istediğim buydu. Ve Marcus'un söylediği bu fikrin olmak zorunda değil de aslında şunu söylüyor. Diyor ki bak, haklı haksız diye bakmak zorunda değilsin. Bir tartışmada haklıyı görmek zorunda ya da onu söylemek zorunda değilsin. Hani ben seni haklı buluyorum. Hayır ya, fikrin olmak zorunda değil. Burada bir şey var. Sen buradan ne kazanabilirsin? Kendin olarak. Bakış açımızı değiştirirsek, sorduğumuz soruları değiştirirsek bu bizim hayatımızı direkt olarak etkileyecek. Neden etkileyecek? Çünkü bu bakış açımız değiştiği için bu sefer kendimizi de ona benzer bir şekilde yorumlamaya başlayacağız. Şimdi ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bizler, herhangi bir insan, ben diyelim. Ben çıktım dışarı, bir kedi gördüm, bir köpek gördüm. Aa, ne güzel köpek dedim. Şimdi ben bunu güzel olarak ayırt ettiysem, güzel olmayanı da ben aslında bir şekilde ayırt etmişim demektir. Aslında bakış açısı derken bunu demek istiyorum sürekli. Ve ben bir şeyleri kıyas edip sınıflandırmaya başladıysam, bu benim bakış açıma işlendiyse, bu benim hayatıma işlendiyse, yani ruhuma, düşüncelerimiz hani ruhu oluşturuyordu ya, ruhuma işlendiyse başkalarının benimle ilgili söylediklerini de aynı bu şekilde yorumlayacağım demektir. Ama bize stoacılık zaten en başta diyor ki, bir dakika kardeşim sen boş ver diyor onların düşüncelerini. Epiktetos biraz daha sert. Markus ama şunu söylüyor, diyor ki doğaya uygun yaşayan biriyse o zaman ciddiye al elbette diyor, ama doğaya uygun yaşayan biri değilse boş ver diyor. Niye diyor kafanı yoruyorsun? Ama biz yoruyoruz. Yormak zorundayız açıkçası. Çünkü biz de o şekilde yaşıyoruz. Biz de bu kavramlarla yaşıyoruz. İyi ve kötü kavramıyla, başarılı başarısız kavramıyla, haklı haksız kavramıyla. Biz yaşadığımız her şeye böyle yaklaşıyoruz. Çünkü bakın, yani doğruya doğru hepimiz yapıyoruz bunu. Belki de bunun nedeni küçüklüğümüzde hani toplumsal olarak sen ne anlarsın ya denmesindendir. Çok ciddiye alınmamaktan olabilir. Hep ciddiye alınmak istiyoruz. Hep haklı olmak istiyoruz. Halbuki fikrimiz olmak zorunda değil ve muhtemelen olmamalı çoğu şeyde fikrimiz. O yüzden yaşarken biz eğer her olaya ben burada ne yapabilirim diye bakarsak, buna yarar sağlama gözüyle de bakabilirsiniz. Bu yarar sağlamanın şöyle bir dezavantajı var, o tabiri kullanmanın. İnsanlar bunu bir menfaat, çıkar, özellikle de maddi bir çıkar olarak düşünüyor. Halbuki stoacılık bağlamında konuştuğumuzda bizim bahsettiğimiz çıkar toplumsal bir çıkar. Yani ben bu olaydan nasıl çıkar sağlayabilirim diyorsam hem kendimi hem toplumu düşünüyorum demektir. Çünkü hakikaten aslında bana iyi olan topluma da iyidir. Doğru mu? Topluma kötü olmayan bana da kötü olamaz zaten. Hani Marcus'un söylediği söz bu. Arıya yarar olmayanın kovana da yararı yoktur gibi. Dolayısıyla buradaki en önemli şey bizim bakış açımız. Şimdi biz bu bakış açısını nasıl şekillendirebiliriz? Aynı Epiktetos'unu övdü gibi iyi ve kötü kelimelerini kaldırarak başlayabiliriz. Biz bunu bir tık daha ileri götürelim. Karşıt kavramları kaldıralım. Haklı olmayalım mesela bir sohbette ya da başkasını haklı görmeyelim. Biz şunu diyelim. Diyelim ki bir tartışma var, bir konuşma, bir sohbet var. Buralardan nasıl kazançlar çıkabilir? Buradan kim nasıl edinimler sağlayabilir? Kim haklı, kim haksız önemli değil. Ben haksız olabilirim. Yani neden olayım? O ayrı bir konu da şu yüzden söyledim onu. Haksız olmak çok kolay değil bu arada. Haksız olmak için gerçekten düşünmeden bir şey yapmamız gerekiyor. Hatta Seneca'nın mıydı? Galiba öyleydi. Yani hiç savaşa girmeyen insan hiç kaybetmez. Biz haklı haksız olabileceğimiz durumlarda aslında bir tartışmaya, çok küçük şeyle tabii, bir savaşa giriyoruz. O zaman da kaybederiz tabii. Ama eğer biz bir tartışmaya girmeyip bir öğrenme, yani bir kazanç sağlamak için bir şey yapıyorsak, O zaman biz oradan kazanç sağlarız. Çünkü bu sefer bizim amacımız artık haklı olmak değil, kazanç sağlamak olur. Şimdi bir örnek aklıma şu gelmişti benim. Bunu yaşıyoruz. Bu farkındalığı yaratmak istiyorum aslında. Çünkü kendimde yarattığım için, yani kendi kendime konuşarak, size de yarar olacağını düşünüyorum. Örnek veriyorum. Şu an bir koltuk görüyorum. Ben dedim ki bu koltuk mavi. Siz de geldiniz dediniz ki bu koltuk mavi değil, gri dediniz. Sonra 3 tane uzman aldınız, bana gri olduğunu ispat ettiniz bunu bir şekilde ama bunu günlük hayatımızda biz ne yapıyoruz? Hemen hatırlayalım, şunu yapıyoruz. Tamam ama ışık böyle soldan vurunca mavi gibi gözüküyordu. Maviye de benziyor ama biraz gibi. Bakın, haksız olduğum belli oldu ama hala haklı çıkmaya çalışıyorum. İşte bu tarz şeylerin, çünkü bunun nedenini, yani neden oluyor bu? Konuşamadım. Neden oluyor bu? Çünkü ben bir haklı olmak istiyorum ben. Ben ya bir mavilik olsun istiyorum orada. Halbuki benim amacım bunun rengini öğrenmek olsaydı. Bu kazançla çıkmak isteseydim. Yani ya bunun rengi nedir? Bana mavi gibi gözüküyor deseydim. Bana o zaman işi bilen biri şunu diyebilirdi. Aslında bunun rengi gri ama ışık şuradan vurduğu zaman sana mavi gibi geliyor. Ve ben bu sefer gocunmazdım. Aa derdim öyle mi? Koltuğun rengini öğrenmiş olurdum. Benim de aslında demek istediğim tam olarak bu. Biz günlük hayatımızda bu ikinci örnek gibi mi davranıyoruz yoksa ilki gibi mi? Yani çok düşünmeden girdiğimiz bir olayda bizim söylediğimiz yanlışlandığında savunmaya mı geçiyoruz yoksa bir şey öğrenmeye mi çalışıyoruz bu tartışma diyeyim şimdilik ya da sohbetten. Epiktetos bundan bahseder mesela, olimpiyat oyunları der. Yani bu kitapları okurken bu arada çok spesifik almayın örnekleri. Günlük hayata bu şekilde uyarlayabiliyorsunuz. Mesela diyor ki sen diyor işte güreşçi olmak istiyorsun. Peki bir güreşçi olmak için neler gerektiğinin farkında mısın? Bunu araştırdın, bunu düşündün mü? Biz işte aynı şekilde bunu düşünmüyoruz sohbete girerken bile. Neden girdiğimizi bile düşünmüyoruz. İlla bir fikrimizin olması lazım. İlla kabul görmek zorundayız. Dediğim gibi bunun belki nedenleri olabilir. Ama bu farkındalığa erişince aslında insanlardan kabul görme ihtiyacımızın da bizim bakış açımızdan kaynaklandığını anlayabiliyoruz. Ben her şeyi iyi kötü diye, ben her şeyi güzel çirkin diye yargılamaya başlarsam o zaman insanların bu şekilde yargılarına da değer vermek zorundayım. Çünkü benim kafam böyle çalışıyor. Ve burada benim demek istediğim aslında tam olarak bu. Bizim kafamızın nasıl çalıştığını biraz değiştirmemiz lazım. Değiştirirsek bizi mutsuz eden şeylerin en az yarısından kurtuluyoruz. Direkt olarak kurtuluyoruz yani. Bugün çok uzatmayalım. Bence çok güzel bir noktada şu an. Anlatmak istediğim de net anlattığımı düşünüyorum. O yüzden bugünlük bu kadar. Yine kapanış Reha Muhtar klasiği gibi olsun. İyi talih ve adalet bizimledir. Görüşmek üzere.